Ayrım 29. Sayfa 299. 78. Köşeye dönünce çok eski zamandan kalma parke taşı kaplı bir yeraltı sokağına çıktılar. Her iki yanda kaldırımlar, mozaik zeminli ve cepheleri soğuk fresklerle süslü bina yıkıntıları uzanıyordu. Jack başını kaşıyarak nerede olduklarını anlamaya çalıştı. Eğer hislerim beni yanıltmıyorsa Neron mermerleri bu sokağın sonuna yakın bir yerde olmalı. Neredeyiz? Bir zamanlar konutlarla, dükkan ve villalarla dolu bir merkezde. Yasmin çevresine hayretle bakıyordu. Bu gerçekten inanılmaz. 2000 yılı aşkın bir zaman öncesinin Roma'sı. O zaman bile çağdaş bir toplumun özelliklerinden çoğuna sahipti. Şu demir çubuğu görüyor musun? Kireç taşına oyulmuş dev bir taş çeşmenin yanından geçerlerken haznenin içinden çıkan kararmış demir çubuğu işaret etti. Genç kadın çubuğa dokundu. Nedir bu? Bir zamanlar Roma'sının su tesisatını oluşturan borunun bir parçası. Su kemerleri üzerinden her eve arındırılmış su getirilirdi. Kişi başına günde bir tondan fazla. Günümüzde çoğu modern şehirde vatandaşa bu kadar su verilemiyor. Buradaki sorun Romalıların kendilerini kurşun zehirlenmesiyle yavaş yavaş öldürdüklerini bilmiyor olmaları. Yasmin başını çevirip dinledi. Hiç ses duymuyorum. Bu labirentte kaybolmuş olabilirler mi? Senin yerinde olsam pek güvenmezdim. Buradan çıkmak için başka bir yol biliyor musun? Jack başını sallayarak evet dedi. Galiba. Tabii eğer tıkanmamışsa. Yola koyulsak iyi olacak. Biraz ileride görkemli bir villanın ana kapısına vardılar. Yerler çanak çömlek parçaları, şarap testisi kalıntılarıyla kaplıydı. Villa girişinin bir yanında taşa kazınmış bir ilahın korkunç yüzünü içeren bir pagan mihrabı görülüyordu. Jack, Mitra dedi. İra'nın kurtuluş ve gerçek tanrısı. Çok sayıda taraftarı vardı ve geç imparatorluk döneminde İsa'nın başlıca rakiplerinden biriydi. Rakiplerinden biri miydi? İsa'nın Romalılar tarafından önemli ilahlar olarak bilinen yüzlerce pagan rakibi vardı. Hristiyan ustalar bütün rakip dinlerin kutsal mekanlarını yok edip yerlerine kendi dini sembollerini geçirmek istediklerinden Aziz Petrus'unki de dahil Roma'nın eski kiliselerinden hemen her birinin altında Mitra'ya adanmış mihraplar bulunur. Kapının ötesinde çatlamış sıvası zamanın kararttığı renklere boyanmış bir avlu uzanıyordu. Jack soluk fresklerin görünmesi için lambasını salladı. Oynaşıp şarap içen çıplak kadınlar ve erkekler. Başparmağını sokağın karşı tarafındaki yarı yıkılmış binaya uzattı. Şu durduğumuz yer bir zamanlar varlıklı pezevengin villasıymış. Karşıda da sahibi olduğu genel ev var. Bütün bunları nereden öğrendin? Villanın duvarında bulunduğumuz yazılardan. Genel evin dışında sunulan cinsel hizmetleri gösteren alakart menü gibi bir liste var. Genç kadın genel evin kalıntılarına merakla baktı. Kabinlerden birini kireç taşından bir kurnayla tuvalet bölümü doldurmuştu. Öteki odalarda bir zamanlar saman döşeklerle kaplanmış, betondan yapılmışa benzer kerevetler görünüyordu ve duvarlar çeşitli birleşme pozisyonlarında çıplak kadın ve erkek freskleriyle süslenmişti. Resimleri inceledikten sonra "Erotik bir cemaatmiş bu senin Romalılar," dedi. Cinsellik konusunda bir takıntıları olmadığı kesin. Aşağı yukarı her şey mübah. Ortalama Romalı vatandaşın ahlak eşiği yerlerde sürünüyor olmalıydı. Sokaktaki işaret levhasını gördün mü? Gerçekçi reklam diye buna derim. Parmağıyla taş duvarları gösteriyordu. Tuğlaların içinde taştan oyulmuş bir çıkıntı vardı. Yasmin başta bir parmak yontusu sandı. Daha sonra da gördüğünün ereksiyon halindeki bir penis olduğunu fark etti. Ucu genel evi gösteriyordu. Kıkırdadı. Ne işaret levhası ama? Dediğin gibi. Ama şehir ahlaksızlığın bedelini ağır ödedi. Hemen ileride ne demek istediğimi anlayacaksın. Oldukça iğrenç. Kemerli bir geçide açılan birkaç basamağın önüne geldiler. Jack, basamaklar Roma lağımlarının bir bölümüne iner dedi. Kazı sırasında orada sürüyle bebek kemiği bulmuştuk. Neden bebek kemiği? Genel ev kadınları istemedikleri bebeklerini çoğu zaman boğarmış. Doğan çocuklar özürlü ya da kız ise sokaktaki vatandaş da aynı yola başvururmuş. Genç kadın irkildi. Korkunç bir şey bu. Roma toplumunun gelişmiş bir merhamet kültürüne sahip olduğu söylenemez. Bağışlama, tamam. Özellikle arenada yiğitçe dövüşmüş gladyatörlerin hayatta kalmasına izin vermek varmış. Ama çağdaş toplumun bu beşiği insan hayatının oldukça ucuz olduğu, şiddetin kol gezdiği bir şehirdi. Yasmin gaz lambasının sarı ışığıyla ortaya çıkan kemerlerin üzerindeki soluk siyah hala görünen Latince yazılara hayranlıkla baktı. Ne diyor? Ölüler huzurludur, canlılar da onlara yakında katılacaktır. Genç kadın ürperdi. Kehanet olmamasını umalım. Koskocaman bir sıçan önlerinden geçip lağım merdivenlerden indi. Yasmin çığlığını zor tutarak geriledi. Tanrım, geçeni gördün mü? Seni uyarmam gerekirdi. Aşağıdaki sıçanlar fino boyunda. Lambayı kaldırdı. Geldik işte. Kemerin 10 metre ötesinde, üzeri neredeyse tepeye kadar molozla kaplı, en az 2 metre yükseklikte bir duvar dikiliyordu. Yasmin, mermerler burada dememiş miydin diye sordu. Jack şaşkınlıkla alnını sıvazladı. Buradaydı. Yanlarına varmak için bu kemerli geçitten girerdik. Yakındaki lağımdan dolayı yerini kesinlikle hatırlıyorum. Moloz yığınını görebilmek için gaz lambasını kaldırdı. Sonra dizlerinin üzerine çöktü. Lambayı yanına, yere bıraktı. Molozları avuçlayarak kenara atmaya girişti. Taşlar düşmüş derdim ama tavan yeterince sağlam görünüyor. Ya da biri mermerleri bilerek molozlarla örttü. Neden böyle bir şey yapsınlar ki? Jack alnından ter damlayarak ceketini yırtarcasına çıkarıp bir kenara fırlattı. Sonra taşları kucaklayıp bir tarafa yığmaya girişti. Güzel soru. Davran da yardım et bana. Eğer bu pisliği yeterince temizlersek girişi bulabiliriz. 79. Tanrı aşkına yavaşla Ari, yoksa kan kaybından öleceksin. San Pietro meydanındaki ara sokaklardan koşarak geçen Ari biraz yavaşladı. Lela, Ari'yi ıssız bir aralığa götürüp soluklanmasını sağlarken kalabalık arkalarında kalmıştı. Genç kadın cebindeki sigin kapsasını kavrayan parmaklarını gevşetti. Eline bir bakayım. Ari sol bileğini tutarak yüzü terden pırıl pırıl sırtını duvara dayadı. Lela kurşun yarasını inceledi. Merminin eti yardı, bilek kemiğini ortaya çıkardığı elden kan sızıyordu. Acıyor mu diye sordu Ari'ye. Sanırım kemik parçalandı dedi Ari, kolunun yeniyle alnını silerken. Acıyı dindirmek gerekecek. Bir morfin iğnesi falan. Şimdi zamanı değil. Ceketimin sağ cebinde bir kravat var. Kanı durdurmak için kullanabilirsin. Hirsch'e telefon edip seni güvenli eve götürmesini söylememiz gerekmez mi? Adam yüzünü buruşturdu. Söz konusu olamaz. Her şeyden önce beni vuran herifi bulacağım. O ve Arap arkadaşı fazla uzaklaşmış olamazlar. Kane de öyle. Bu arada da kan kaybından ölürsün. Mantıklı ol Ari. Ari öfkeyle çıkıştı. Burada kimin sözü geçiyor Lela? Kravatı çıkar, yarayı sar ve o herifler kaybolmadan yola düşelim. Zaman kaybediyoruz. Pekala, dediğin gibi olsun. Ari'nin cebini karıştırıp renkli bir kravat çıkardı. Gömleğini sıvadı, bileğini sıkıca sardı, sonra da hırsla soludu. San Pietro meydanındaki karşılaşma kabusa dönmüştü. Arap'ın arkadaşı önce davranıp ateş etmeyi başarmış, Ari'yi elinden vurmuştu. Daha sonra ikisi panik içindeki kalabalığa karışarak Jack'in peşine düştüler. Ari ile Lela otomobile koşan Hirsch'e takılarak arabaya bindiler. Arka sokaklardan hızla geçerek önlerindekileri izlediler. Sirenler çaldı. Meydanı İsviçre muhafızlarıyla sivil güvenlikçiler doldurdu. Arka sokaklar taksinin geçemeyeceği kadar daralınca Ari, Hirsch'e bölgenin çevresinde dolaşmasını, bu arada da cep telefonunu açık tutmasını söyledi. Lera ile birlikte arabadan indiklerinde Arap'la ortağının bir aralığa girdiğini gördüler. Kısa süre sonra da gözden kaybettiler. Genç kadın düğümü sıkınca kan azaldı. Elimden geleni yaptım. Ari dişlerini gıcırdattı. Gömleğinin kolunu indirdi ve çevresine bakındı. Nereye gitmiş olabilirler? Yakın bir aralıktan belli belirsiz sesler geliyordu. Ari, bu tarafı deneyelim dedi. Dövme demir balkon korkuluklarıyla süslenmiş yüksek evlerin sıralandığı 100 yıllık bir sokağa girdiler. Evlerin ön kapılarından ikisi sonuna kadar açılmış, birinin dışında dikilen meraklı yaşlı kadın, komşuları görünen iki ihtiyar erkekle ateşli bir sohbete girişmişti. Ari İtalyanca bir şeyler sordu. Yaşlı heyecanlı bir sesle sokağın karşısını, çelik trabzanlarla korunmuş bir kiler merdivenini gösterdi. Ari işittiklerini Lela'ya anlatmadan önce kadınla bir iki kelime daha konuştu. Kadın birkaç dakika önce bir erkekle bir kadının bu basamaklardan indiklerini, biraz sonra da arkalarından iki erkeğin geldiğini görmüş. Hem o hem de komşuları silah sesi duyunca polise haber vermişler. Orada ne var biliyor muymuş? kentin altındaki Roma tünellerinin girişi olduğunu söylüyor. Sanki rastlantıymış gibi aynı anda uzaktan gelen polis sirenleri duyuldu. Ari komşulara daha fazla aldırmayıp hızla basamaklara koşarken Lara'ya peşinden gelmesini işaret etti. İyi ama polisler yolla diye itiraz etti genç müfettiş. Bizim görevimiz Kane'i yakalamak. Dahası beni vuran o pezevengi istiyorum. Şimdi hemen aşağıya in Lala. Ari'nin peşinden basamakları indi. Kilidi parçalanmış, menteşelerinin üzerinde dönüp açılmış bir kapının ardından aşağıya inen taş bir merdiven görünüyordu. Aşağılardan bir yerden silah sesine benzer bir patlama duydular. Ari telaşla "Silah sesini duydun mu?" diye sordu. Yüzü terden sırılsıklam dikkatle basamakları inmeye koyuldu. Tabancasının emniyet mandalını açarken Lala'ya bakıp başını salladı. "Yanımdan ayrılma ve silahını hazır tut." Nidal yeraltı geçitlerinden birine koşarken birden durdu. Bir küfür savurdu. Hemen önünde farklı yönlere giden kemerli 5 Roma geçidi vardı. Burunazedik elindeki Mak-10'un mekanizmasını boşaltıp yeni bir şarjör yerleştirirken kudurmuş gibiydi. Hangisinden gideceğiz? Nidal gaz lambasını bir eline, barettasını diğerine alıp kulak kabarttı. Sus, duydun mu? Neyi? Kaybolduk. Bu tanrının belası yer köstebek yuvası gibi. Bir süre önce kentin tünellerinde bir turist iskeleti bulduklarını unuttun mu? Yıllar önce. Nidal parmağını dudaklarına götürüp kes sesini diye tısladı. Zedik sustu. Nidal kulak kabarttı. Sonra solundaki geçidin ağzına doğru yürüdü. Bir ses duydum. Sanki taşlar düşüyormuş gibi. Sırp inanmıyormuş gibi başını salladı. Ben ses falan duymadım. Rüya görüyorsun. Nidal söylenilene kulak asmadı. Gözleri avına yaklaşan bir av köpeği gibi canlı, barettasını kaldırdı. Buralarda bir yerde olduklarından eminim. Gaz lambasını havaya kaldırdı ve geçide daldı. 80. Yasmin moloz yığınına girişirken bir yandan da "Burası olduğundan emin misin?" diye sordu. Sesi kaygılı ve kesik kesik çıkıyordu. "Pek bir yere varamayacağız. Bu iş bizi sadece geciktiriyorcak." Genç adam yüzü terden sırılsıklam kucak dolusu molozu bir tarafa yığdı. Doğru yerde olduğumuzdan eminim. Öyleyse mermerleri neden hala görmedik? Kabul edecek burada hiçbir şey yok. Erken konuşma. Büyük bir heyecanla uğraşarak tuğladan yapılmış iki basamağı ortaya çıkarıncaya kadar molozlara girişti. Ardından çıkan kötü kokulu hava hemen dağıldı. Bana yardım et. Kalan molozlardan bir kısmını daha kaldırınca önlerine karanlık bir geçide inen bir merdiven çıktı. Jack lambasını aldı. Peşimden ayrılma ve ayağını bastığın yere dikkat et. Örümcek ağlarıyla kaplı, tuğladan yapılmış geniş bir koridora girdiler. Bir Salteri Ricci ordusu önlerinden sıçrayıp karanlıklarda kayboldu. Yasmin, dostlarımız geri dönmüş dedi. Bu geçit nereye açılıyor? Göreceksin. Gaz lambasının titrek ışığı duvarlarda ürkütücü gölgeler düşürüyordu. Koridorda el yordamıyla ilerleyip ötesi zifiri karanlık, sıvalı bir geçide vardılar. Jack, durumu aydınlatalım deyip lambayı kaldırdı ve geçide girdi. Dev bir yuvarlak odaya girince Yasmin'in ağzı şaşkınlıkla açıldı. Yaklaşık 20 metre genişliğinde, bir o kadar da yüksekti ve bütün zemini Roma sütunlarının kalıntısı, silindir biçiminde karmakarışık dev kireç taşlarıyla kaplıydı. Kısmen çökmüş tavanın molozu odanın içine dağılmıştı. Oysa asıl etkileyici olan yuvarlak duvarlardı. 2 metre yüksekliğinde ve 1 metre eninde en az 12 kadar beyaz mermer levha, dürülmemiş dev parşömenlere benzetilmek üzere yontulmuş, ardından da sıvanmış duvarlara yerleştirilmişti. Levhaların yarısı savaş sahneleri betimliyor, diğerleri de Latince yazılar taşıyordu. Çoğu çatlamış yuvarlak sütunlar devrilip odanın içine yığılınca hasara uğramış gibi parçaları eksilmişti. Jack gaz lambasının ışığını mermerlerin üzerinde titreterek daha iyi görebilmek için geriledi. Parmaklarını kazınmış yazıların çevresindeki vahşi hayvan, canavar ve peri çizimlerinin üzerinde gezdirdi. "Bahsettiğin kubbeli oda burası mıydı?" diye sordu Yasmin. Jack başını sallayarak onayladı. "Burası lüks villalardan birinin bir bölümü sadece. Aslında gerçek bir gösteriş örneği." "Ne demek istiyorsun?" Mermer levhalar geçmiş zaferlerin anısına bir çeşit tarihi duvar halısı gibi kullanılmış. Bazıları da villa sahibi ile atalarının başarılarını gösteriyor. Mermeri daha iyi görebilmek için duvara yaklaştı. Kalın toz tabakasını süpürmek için ceketinin kolunu kullandı. Buradaki yazıya göre adamın adı Cassius Marius Agrippa'ymış. Ünlü biri mi? Ünlü olsa bile ben hiç duymadım. Eski Romalılar gösterişten hoşlanırlardı. Kentleri dünyalarını yöneten, çekip çeviren adına anıtlarla, heykellerle, levhalarla doluydu. Önemli kişiler kendi kendilerini şişirirdi. Öyleyse bu adam da ünlü olabilir. Aslına bakarsan olmayabilir de Yasmin. Beş kuruşu olan ya da egosu şişkin herkes bir büstünü yaptırır veya heykelini ısmarlardı. Bazıları da bizim Agrippa gibi başarılarını ebediyete kadar göstermek isterdi. Bu ne yapmış? Mermerlere bakarsan bir sürü şey. Agrippa'nın birçok tarakta bezi varmış. Roma ordusunda general, konsül, iş adamı. Yazıtlardan birinin bir bölümü dikkatini çekince lambasını kireç taşı bloklarından birinin üzerine yerleştirip tırmandı. Tepeye ulaşınca acıyla yüzünü buruşturdu ve bacağını tuttu. Uf, amma acıyor. Ne oldu? Uyluğumda bir sızı. Yaralı bacağında mı? Evet. Dikkatli ol, fazla zorlama. Jack dirseğiyle tonozları temizledi. Sanki Braille alfabesi okuyormuş gibi parmağını taşın üzerinde gezdirdi. Bana kalırsa bizim Agrippa aşıkmış. Kime? Kendine. Başarılarının sonu yok. Üstüne üstlük Cassius Agrippa bir de. Bir de ne? Jack lambayı mermere yaklaştırdı. Işık kazınmış yazıların üzerinde parıldarken genç adamın alnı şaşkınlıktan kırıştı. Burada çok tuhaf bir şey var. Gel de kendin gör. 81. Lela bir moloz yığınına basıp tökezledi. Her iki yanı dükkan ve villa enkazlarıyla kaplı, parke taşı, eski Roma sokağının ortasında dururlarken bütünüyle şaşkındı. Neredeyiz biz? Burası gerçek bir labirent. Neden içinde kaybolduk duygusu var Ari? Önlerinde her biri başka bir yöne doğru uzaklaşan altı geçit, üstlerinde çok yukarıda çatıya yerleştirilmiş bir tel kafes, oradan içeriye belli belirsiz bir aydınlık, trafik gürültüsü ve uzaklardan yankılanan bir kilise çanının sesi süzülüyordu. Ari ışık çemberini genişletmek için elindeki lambayı salladı. Sonra da tepedeki tel kafese baktı. Bu tüneller hakkında bir şeyler okumuştum. Roma'nın altı bunlarla kaplı. Onun için başka çıkışlar olması gerekiyor. Umarım öyledir. Etrafta polis varken geldiğimiz yerden çıkamayız çünkü. Ari sokağa doğru ilerlerken dengesini kaybetti. Dev bir bacanın kenarında sendeledi. Elindeki lamba sallanarak bacağının aşağılara, dipsiz karanlıklara indiğini gösterdi. Ari, Lela kolunu yakaladı. Çekip çıkarmayı başardı. Ari alnındaki teri sildi. Eşiğinden döndüm. Bir saniye sonra cep telefonu çalınca kapağını açtı. Kulaklıktan gelen sesi dinleyip devam edin dedi. Ağızlığı eliyle kapatıp Lela'ya Tel Aviv'den arıyorlar dedi, merkezden. Ne istiyorlar? Arap'ın kimliğini çıkarmışlar. Yasmin Jack'in elini tuttu. O da genç kadını çekip kireç taşı bloğun tepesine tırmanmasına yardım etti. Yasmin dengesini buldu. Jack mermerin hasarlı bölümünü okurken ona tutundu. Ne diyor? Jack parmağını kazınmış yazıların üzerinde gezdirdi. Dediğine göre Cassius Agrippa Roma denetimindeki Suriye'de komutanlık yapmış. Suriye'de nerede belirtilmiyor ama Filistin'i yöneten Pontius Pilatus ile aynı dönemde olduğu yazılı. Peki, Cassius Agrippa uzun uzun başarılarını sayıyor ama özellikle dikkat çekici olanı şu. Portavit, Sicco, Suus, Officium, Quod, Sentio, Quod, Neco, Nazarene, Notus, Ut electus vir. Basit İngilizce ne profesör? Şöyle, görevini yerine getirdi, seçilmiş insan olarak bilinen Nasiriyeli'yi yargılayıp öldürdü, diyor. Arka cebinden deri kaplı, yıpranmış defterini çıkardı ve mermerin üzerinde kazılı Latince sözcükleri yazdı. Ancak bu kadarını çıkarabiliyorum. Ondan sonra yazının hasar gördüğü kocaman bir boşluk var. Seçilmiş olan, o zaman Mesih'i anlatmak için kullanılan başka bir tanımlamaydı. Seçilmiş insan diyerek aynı şeyi kastediyorlar sanırım. Dora'daki infazı gerçekleştiren bu komutan mıydı? İçimden bir ses aynı komutan diyor. Her ikisi de arkeolog olan Peder Novara ve Peder Kubel'in Nero mermerlerinin üzerindeki yazılarla konu arasında bir ilişki kurmuş olmaları gerekir. Yoksa o çizimin dosyada ne işi olacak? Cezanın nerede infaz edildiği yazılı mı? Jack parmağını kazanmış harflerin üzerinden geçirdi. Hayır, burada da büyük parçalar eksik. Yasmin kaşlarını çatarak kubbenin altında sıralanan mermer levhalara baktı. Sence Cassius Agrippa bütün bunları neden yazdırmak istedi? Jack bir süre düşündü. Bana kalırsa basit kibir. İsa'nın ölümünü izleyen yıllarda Hristiyanlık yayılırken onun adı da ünlendiğinden efsanesi Roma'ya kadar gelmiş olmalı. Agrippa'nın uzun zafer listesine bakarak adamın kocaman bir egosu olduğu söylenebilir. Belki de adını tarihe yazdırmak ve İsa'nın ölümünde parmağı olduğunu iddia etmek istedi. Hiç anlayamıyorum, böylesine önemli bir tarihi ayrıntı neden bilinmez Jack? İnşaat işçileri hemen her gün yeni Roma kalıntılarına rastlıyor. Her yerden İsa'nın müritleriyle ilgili bilgiler çıkıyor. Buradaki İsa'nın adından bile bahsetmemiş. Kabul etmek gerekir. Eğer birisi burada yazılı olanları çevirmeye kalksa, bir çeşit bağlam olmadan hiçbir anlam ifade etmez. Yazmayı bitirince not defterini kapattı. Yasmin, başka bir şey yok mu? Diye sordu. Sözü edilmeye değer bir şey yok. Zaten yazıların geri kalanı sonsuza dek yok olmuş. Kireç taşı levhadan inerken yüzünü buruşturdu. Bacağını zorlamamaya çalışıyordu. Yasmin, sanki aklını karıştıran bir şey var, dedi. Eğer dünyanın İsa olarak tanıdığı Mesih'ten bahsediyorsak, hem unutma, aynı dönemden söz ettiğimize göre İsa olması çok muhtemel, o zaman korkunç bir sorunla karşı karşıyayız demektir. İncil'i okuyan herkes İsa'yı ölüme mahkum edenin ve Kudüs'te çarmıha gerenin Pontius Pilatus olduğunu bilir. Öyleyse neredeyse 120 kilometre ötede Suriye'de görevli bir komutan Cassius Agrippa bütün bunlardan nasıl sorumlu olabilir? Yasmin'e elini uzattı. Onun inmesine yardım ederken, eğer yön duygun beni yanıltmıyorsa Vatikan'ın altında ya da çok yakınındayız. Haydi bırak kendini. Levhadan kayarak inen Yasmin'i kucakladı. Ardından birlikte kırık mermer parçacıklarını incelediler. Aslında bu bölge buraya inmek için özel izinleri olan Vatikan yetkilileri dışında herkese kapalıdır. Ne demek istiyorsun? Jack avcı ile mermerin hasarlı bölümüne vurdu. Hepsi çok yerinde görünüyor mu? Ya birisi bütün metni saklamak için levhanın bir bölümüne bilerek zarar verdiyse? Bu gördüklerin molozlar tarafından olduğu kadar çekiç ve kalemle yapılmış olması da mümkün. Sözü nereye getirmeye çalışıyorsun? Hiçbir yere. Sadece birkaç soru sormak niyetindeyim. Bunlardan en önemlisi, İsa'nın iki ayrı yerde çarmıha gerilmesi mümkün mü? Az çok mantıklı olabilecek bir önerin var mı? Jack düşündü. Konuştuğunda sesinde belirgin bir heyecan tınısı vardı. Şöyle, yaklaşık aynı dönemde iki ayrı Mesih yaşamış olmasın? Ciddi misin? Ne kadar saçma gelirse gelsin aklıma başka bir şey gelmiyor. Bu açıklamaların ardından akla zarar birkaç soru daha var tabii. Bu ikinci Mesih ile tarihten bildiğimiz İsa arasında herhangi bir ilişki var mıydı? İkisinin öyküsü bir biçimde birbirine bağlı mıydı? Arkalarında taşların düşmesinden kaynaklanan bir ses duydular. Döndüklerinde tabancasını onlara doğrultmuş Nidalee gölgelerden çıktığını gördüler. Kıpırdarsanız ikinizi de öldürürüm. Ayrım 29 sonu. Sayfa 312. Bu bölümde yer alan yabancı isimler: Cassius Marius Agrippa, Cassius, Marius, Agrippa, Pontius Pilatus, Pontius, Pilatus. Portavit Sicco Sus. Portavit. Siccio. Suus. Officium quod sentio quod Neco Nazarene notus ut electus vir. O F F I C I U M Q U O D S E N T I O Q U O D N E C O N A Z A R E N E N O T U S U T E L E C T U S V I R.